Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Kasım 2021 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bir haftaya daha başlıyoruz. Hafta sonu gündemi oldukça yoğundu. Covid alarmı Avrupa ülkelerinde ardarda pek çok kentten protesto gösterilerinden haberler geldi. Başta Hollanda, Belçika olmak üzere. Almanya'da 5. dalga alarmı veriyorlar. Kısıtlamalar Avrupa'da yeniden devrede ve Dünya Sağlık Örgütü'nden de çok hayırlı haberler yoktu. Amerika'da sosyal paketi Joe Biden yönetimi Temsilciler Meclisi'nden geçirmeyi başardı. Senato'da da olacak şimdi. Bir de geçtiğimiz sene Trump'ı gönderirken yapılan gösteriler sırasında bir cinayet olayı büyük tartışma yarattı. Rittenhouse 17 yaşında, şimdi bugün 18 yaşında aklandı. İki kişiyi öldürmek, bir kişiyi yaralamaktan Amerika'da ırkçılık bağlamında tartışılıyor meseleler. Amerika-Çin gerilimi, Amerika-Rusya gerilimi özellikle Doğu Avrupa ve Karadeniz üzerinden Rusya ile Ukrayna üzerinden gerilim artıyor. Hafta sonunda yine Rusya ve Türk Dışişleri Bakanlarının görüşmesiyle görüşmesine tanıklık ettik. Ukrayna meselesi dahil olmak üzere bir dizi başlıkta görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin son dönemde Doğu Avrupa hattında ilişkilerini güçlendirdiğini görüyoruz. Bu hafta diplomaside ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Türkiye'yi ziyaret edecek. İlişkiler yine son derece gergindi. O da dikkat çekici bir başlık bugün. Profesör Emin Gürses'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Hem Türkiye'nin Amerika bağlamında Doğu Avrupa hattındaki ilişkilerini hem Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin ziyaretini konuşacağız. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jake Sullivan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Amerika'nın görüştü bu arada. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının da ziyareti vardı Ankara'ya. Orada verilen mesajlar da vardı, onları da aktaracağım. Türk-Yunan ilişkilerinde yine gerilimler var. Türk dış politikasından kalabalık başlıklar yine var. Orta Doğu'dan da öyle. Gündemi uzatmadan hemen frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonuna indireceğiniz uygulamayla Türkiye'nin her yerinden Eksen'i dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de az önce paylaştım. Oradan da eğer tıklarsanız çok mutlu oluruz. Oradan izlerseniz, like da ederseniz şahane olur diyelim. Başlayalım Eksen'e. Covid alarmı bütün dünyada. Çin'de 38 yeni vaka, tabii Çinliler Pekin olimpiyatlarına hazırlanırken sıfır vakayı bir türlü tutturamıyorlar. Ama Çin'de 38 vaka, Avrupa'da 30 binlerde, Türkiye'de 20 binlerde vaka sayıları. Amerika'da 770 bini aştı can kaybı sayısı. 47 milyon 660 binden fazla da vaka var. Johns Hopkins Üniversitesi'nin pazar günü itibariyle yayımladığı verilere bakılırsa, şimdi tüm yetişkinlere takviye aşıyı da onayladı Amerika Gıda ve İlaç İdaresi. Avrupa'da alarm zilleri çalıyor efendim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilcisi Hans Kluge'nin açıklamaları oldu. Eğer acil önlem alınmazsa Avrupa'da Mart ayına kadar 500 000 insanın COVID-19'dan ölebileceğini söyledi. Şimdi tabii bu bağlamda tartıştıkları şey zorunlu aşı. Kimi yerlerde devreye sokuluyor ama Hans Kluge son çare olarak bundan bahsediyor. Rekor tabii geçen hafta Almanya'da 24 saatte 65 binleri bulan vaka sayıları gerçekten vardı ve çok yüksek bu. İlaçları onaylıyorlar, aşılamaya da devam ediyorlar ama bu kış çok kolay geçmeyecek gibi gözüküyor. Robert Koch Enstitüsü Almanya'nın 5. dalga uyarısı yaptı ve eğer sosyal kısıtlamaları tekrar getirmezsek ve aşılamaya daha da hız vermezsek durum vahim olacak diye uyardılar. Öyle ki Almanya'nın Sağlık Bakanı Hans Spahn ki en son 30 bini aşmış vaka sayıları açıklananlar, Almanların çoğu bahar aylarına kadar aşılanacak dedi. Ya aşılanacaklar, ya tedavi olacaklar, ya da ölecekler diye son derece sert bir açıklama yaptı. Bayağı böyle ölümle tehdit etmek. Bu iş gerçekten zorunlu aşıya gidiyormuş gibi bir hisse kapılmadan doğrusu yapamıyorum. Bavyera'da tedbirleri sıkılaştırdılar. Nitekim Almanya'da Bavyera eyaletinde ve Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder açıkça zorunlu aşı getirilmesinden yana olduğunu dile getirdi. Şimdi iki gün sonra tedbirler başlıyor. Yine işte iki kişiden, iki haneden beş kişi bir araya gelemeyecek. Efendim güzellik salonları, berberler, üniversiteler, burada aşı olanlar ve iyileşenlere göre durum ayarlaması yapılacak. Noel'e hiç hayırlı gitmiyor Avrupalılar. Bir sürü etkinlik iptal ediliyor. Tabii bu da sokaklardan tepkiler yükseliyor. Bu hafta sonu her yerde hemen hemen protesto dalgası vardı. Belçika'da, Brüksel'de 35 bin kişi yaklaşık, verilen rakam bu. Zaman zaman polisle de çatışacak şekilde protestolar gerçekleşti. Test merkezlerinin kapasitelerinin artık Belçika'da dolduğunu söylüyorlar efendim. Hollanda'da yine şiddetli protesto... Pardon... Çok şiddetli protestolar yaşandı. Hafta sonunda Rotterdam başta olmak üzere pek çok kentte onlarca insan gözaltına alındı. Yaralananlar var. Protestolar da hakikaten çok şiddetliydi. Kapanma kararları, yani bir yandan zorunlu aşı ve kapanmaya mecbur kalıyorlar. Bir yandan da tabii insanlar artık yeter be falan diyorlar. Öyle bir psikoloji var. Aynı zamanda sadece tabii Covid kısıtlamaları da değil. Hollanda'da mesela Utrecht kentinde konut fiyatları, kira fiyatları, yani pandemiden sonra ortaya çıkan ekonomik sorunlar protesto edilmiş. Yaşamak hakkımızdır, yaşamak istiyoruz diyorlar. Evsizlerin sayısının iki katına çıktığını söylüyorlar. Kiraları asgari ücretle ev bulamıyoruz diyorlar. Aslında ne kadar dünya çapında benzer sorunlar yaşanıyor. Biz tabii sadece Türkiye'yi görüyoruz ama öyle değil. Dünyada durum pandemi sonrası enflasyonist ortamı arada tartışıyoruz, konuşuyoruz. Çok parlak değil. Avrupa'da da insanlar çok iyi yaşamıyorlar. Bir de bizim durum tabii daha da vahim. Paramız erirken euro karşısında. Durum böyle. Avusturya'da aynı şekilde bugünden itibaren 20 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getiriyorlar. Kontrol altında dışarı çıkılacak. Orada da 13 bin, 15 binlerde geziyor vaka sayıları. Avusturya'nın nüfusu tabii Türkiye'ye göre çok daha az. Fransa'da sarı yelekler 3. yılda gösteriler için sokağa çıktılar. Aslında Macron'un akaryakıt fiyatlarıyla başlayan Macron yönetimine protesto dalgasıydı ama pandemi yüzünden çok da kımıldayamadılar. Çok şiddetli, yani öyle büyük olaylar ki aslına bakarsanız 127'si gazeteci, 770 kişi yaralandı 3 yılda. 30 kişi gözünü kaybetti. 5 kişinin eli koptu. Yani böyle protesto dalgasıydı. Şimdi tekrar 3. yılında Paris'te yine şiddet olayları yaşandı. Tepkiler sergilendi. Zagreb'de, Hırvatistan'da, İtalya'da aşı kartları protesto edildi. Avustralya'ya uzanan, Avustralya'da da çok sık kapanma yaşamıştı. Böyle bir resim, Covid-19 resmi, hani normalleşiyoruz diyoruz ama hiç de o kadar parlak gözükmüyor bu resim diyelim. Evet, Türkiye'de son 24 saatte 23.347 cumartesi günü 21.177 dün akşam Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısı, ortalama 201 ve 195 olmak üzere günlük can kaybı bu banda oturmuş gözüküyor. Bir de şu meşhur favipiravir, Covid-19 geçirenler bilecekler, onlara da verilen ilaç. Bir araştırma yapılmış Kanada'da ve bu ilacın hiçbir fayda sağlamadığı ortaya çıkmış maalesef. Boş yere yuttuk diyen doktorlar görüyorum. Herhalde bu konuda bir daha net Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapar. Evet, Covid dünyasından Apple şirketi ofise dönüşü 2022 Mart ayına pardon Şubat ayına kadar ertelemiş durumda. Ondan sonra da hibrit çalışacaklar, öyle gözüküyor. Artık bu iş giderek kalıcılaşıyor. Microsoft mesela karma sisteme geçmişti. Ama tabii bileşim şirketleri daha bu işleri biraz daha kolay halledebiliyorlar. Bazı sektörlerde çok imkanı yok bunun. Bir de El Salvador'da 2 ay önce Bitcoin'i yasal para birimi olarak benimsemişti. İlk ülke dünyada bir Bitcoin şehri kuracaklarmış. Bir volkan eteklerine, enerjiyi de oradan olacak. Çok fazla enerji harcanıyor. Yanardan jeotermal enerjisinden faydalanarak bu şehir kurulacakmış. Gelir vergisi falan olmayacak. İş, yatırımlar için ofis alanları, sosyal tesisler, bayağı böyle uzay kenti gibi bir şey kuruyor. Ama tabii El Salvador'da ekonomik durum da çok parlak değil tabii. Halkın da tepkisi var. Kaynaklar buna harcanıyor diye. Riskli bir yatırım mı demek lazım bilemiyorum. Dünyanın gittiği yere daha dikkatli bakmak lazım. İklim krizini konuşup duruyoruz. Glasgow zirvesi bitti. Suudi Arabistan'ın kuzeyine kar yağmış efendim, sınır bölgesinde Truaif kentinde. Bayağı böyle, onlar tabii çok alışkın değiller kara. Gerçi iklim değişikliğinden biz uzun zamandır doğru düzgün İstanbul'da falan da kar da görmez olduk. Evet, şimdi Amerika'ya bakalım. Sosyal paket, Joe Biden'ın altyapı paketinin dışında bir de aslında 3,5 trilyon dolarlardan filan başladı. Geldi kırptılar. Amerika'da böyle sosyal meseleler, halkın sosyal olarak desteklenmesi, sosyal demokrat politikalar çok da yenilir yutulur şeyler olarak görülmüyor kurumsal yapıda. 1,75 trilyona kadar düşürdüler halkın sosyal ihtiyaçları için. Nihayet geçtiğimiz hafta onaylandı temsilciler meclisi. Şimdi senatoya gidecek. Eğitim, sağlık, iklim değişikliğiyle mücadele için paralar harcanıyor. Tabii cumhuriyetçiler buna tepkiler. Onlar daha bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler türü takılıyorlar. Bir tane azınlık lideri Kevin McCarthy yasayı engellemek için 8 saatten fazla, 8,5 saat konuşma yapmış Amerika'da. Böyle filibuster dedikleri böyle bir sistem var. Tabii engelleyememiş. Ama plan, Amerikan halkının ihtiyaçları için harcanacak bu paralar bütçe açığı yaratacak. Tabii başka şeyler de bütçe açığı yaratıyor. İş halka gelince hemen yan çiziyorlar. Şimdi Joe Biden bu arada bütün bunlar olurken kolonoskopi geçirdi. Bir süre görevlerini kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'e devretti. Kısa bir süre, hemen uyanır uyanmaz da geri almış yetkilerini Amerikan başkanı. İlk defa bir kadın başkana devredilmiş olmuş durumda. 79 yaşında Joe Biden, hani başına bir şey gelir mi diye herhalde, çünkü anestezi de olmuş. Amerika'da asıl tartışma geçen sene Trump, daha henüz başkanken hatırlayacaksınız, Amerika'nın dört bir yanını saran protesto gösterileri. Sonra ama sürümlenmişti. Herkes işte Amerika'da büyük bir sokak devrimi yaşanıyor şeklinde fikirlere de kapılmıştı. Daha çok Trump yönetimine de tepkiler. Tabii Trump'ın tepkileri de herkesi daha da sinirlendirmişti, halkı. Tabii bunun içerisinde pek çok Amerika'nın problemi var. Sadece ırk ayrımcılığı da değil, ama daha Amerika'da kimlik temelli bir perspektif, sosyolojik okuma bulunduğu için olay gerçekten Amerika'da çok büyük zorluklar yaşayan siyahlara odaklı görülmüştü. Şimdi bu olayın bununla da alakası yok aslında. Wisconsin eyaletinde Ağustos ayında bu gösteriler sırasında bir genç 17 yaşında, o zaman bugün artık 18 yaşında, iki kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralamıştı. Öldürdükleri siyah değil, beyaz. Fakat ben anlayamadım. Hafta sonu bir süre umursamamaya da çalıştım. En sonunda nedir hakikaten bu diye bakayım dedim. Çünkü tamamen bir ırkçılık meselesi olarak sunuluyor. Irkçılığı anlayamadım işin içerisinde, ama Trump yanlısı, cumhuriyetçi, daha böyle düzen, işte protesto gösterileri sırasında, çünkü pek çok dükkan yakıldı, araçlar yakıldı vesaire. Velhasıl öldürdüğü iki beyaz, onlardan çocuğa da bayağı üzerine gidiyorlar. Görüntüleri jüri de seyretmiş, zaten jüri kararıyla aklanmış. Amerika'da büyük tepki, aklandı diye büyük tepki yaratıyor. Çocuk bu arada ağlıyor olay bittikten sonra. Üzerine peşinden koşup gidiyorlar, zorla silahını ateşlemesine sebebiyet veriyorlar. Amerika'da demokrat cephe ise bu işi, dediğim gibi, işte siyahlar silahlı olsaydı böyle mi olurdu şeklinde tartışıyor. Üvey babası siyah bu arada, çocuğun. Enteresan bir şey. Yani Amerika'nın sosyolojisini Türkiye'de doğru anlıyorlar mı? Çok emin olamıyorum işin doğrusu. Ama 17 yaşında eline silah bir çocuğun alması tabii Amerika'ya özgü bir şey. Bireysel silahlanma meselesi Amerika'da çok büyük bir problem ve cumhuriyetçiler buna hiç itiraz etmiyorlar. Demokratlar yani Amerikan sol. Sol derken dünyanın geri kalanı için biz sol değil bu ama Amerika için sol. Onlar da buna itiraz ediyorlar. Evet, küresel başlıklara gelelim. Amerika-Çin rekabeti hafta sonunda Çin lideri Xi Jinping ASEAN uluslarıyla video konferans zirvesiyle buluştu. Mesajlar verdi onlara. Ekonomik küreselleşme derinleşti. ASEAN uluslarıyla diyalog ilişkilerinin 30. yıl dönümünde soğuk savaşların gölgesinden kurtulup birlikte kalkınma ve diyalog ve barış vurgusu yaptı konuşmada. Çin tabii Amerika'yı son derece rahatsız ediyor bu tarz söylemlerle de. Çin üzerinden kış olimpiyatları da yaklaşırken bir insan hakları ihlalleri temalı bir fırtına koptu. Tam da işte Amerikalılar boykot edecek Beijing, Pekin kış olimpiyatlarını. Hatta İngilizler de boykot edecek diye haberler geldi. Bir tenisçi 35 yaşında Çin'deki bir paylaşım sitesinde birkaç sene önce o dönemde Çin Başbakan Yardımcısı olan isim tarafından cinsel tacize uğradığını yazmış. Ortadan da sonra kaybolmuş ve hemen tabii Batı'da nerede bu tenisçi diye epey bir dert edindi. Shuai Peng tenisçinin ismi. Sonunda o kadar çok olay büyüdü ki Beyaz Saray açıklama yaptı. Fransızlar, İngilizler, Çinliler de video ve fotoğraflarını yayınlamışlar. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, yemek yerken vesaire. En son Olimpiyat Komitesi Çinli tenisçiyle temas kurmuş. Video konferansla buluşmuşlar. Teşekkür etmiş kendisiyle ilgilendikleri için kız. Yemek, şimdi olimpiyatlar başlayacak. Yemek teklifini falan da kabul etmiş. Çok duyarlı Batılılar hakikaten, demek ki başımıza bir şey gelse bizim de hemen böyle ilgilenecekler diye insan seviniyor doğrusu. Amerika-Çin ilişkilerinde tabii işte askeri boyutta tartışmalar devam ediyor. Financial Times gazetesi Çin'in hipersonik silah denemesi yaptığına dair haber yayınlamıştı. Çinliler yalanladılar uzayla ilgili uydu denemesi diye ama Financial Times ısrarcı bir haber daha yapmış. Çinliler Güney Çin Denizi üzerinde füze fırlattılar. Amerikalılar şaştı. En az 5 kat hızlı bu füze karşısında işte Güney Kutbu üzerinden Amerikan sistemlerini devre bıraktı. Yandık bittik kül olduk. Çinliler bizi askeri anlamda geride bırakıyor diyen bir Amerikan Pentagon'un da çok şaşırdığını belirten haber yayınlamış. Tabii bu konuda Çin'in fazla Amerika kadar nükleer silahı, Amerika gibi bir savunma bütçesi falan da yok. Yani sürekli konuşuyoruz bunları. Japonya Amerika'nın müttefiki, Çin donanması bizim sular yakınlarında seyrediyor diye hemen işkillenmiş vaziyette. Amerikan istihbaratı da Çinlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde gizli askeri tesis inşa etmekte olduğunu aktarmış. Wall Street Journal gazetesinde bu da yer alıyor. Haber enteresan. Düşünün, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Çinliler gizli askeri tesis inşa ediyorlar liman kisvesi altında ama Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin buna haberi yok. Yani haber öyle iddia ediyor, haberleri olmadığını iddia ediyor. Anlam veremedim doğrusu. Tabii Batı'nın önemli bir savunma alıcısı Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'le de ilişkileri son dönemde en önemli ticaret ortaklarından birisi haline geldi. Petrol, Çin petrol tedarik ediyor oradan, onu belirtmek gerekiyor. Böyle bir çerçeve var, hem işte askeri bilek güreşi, hem tenisçilere varacak insan hakları duyarlılığı, hem Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden gizli diyeceğim askeri tesis inşası gibi bir takım başlıklar var. Batı'da tam bir histeri estiğini söylemek herhalde bunlardan mümkün. Rusya ile ilgili de aynı şekilde Ukrayna'nın uyguladığı askeri politikalar, Donbas bölgesinde Minsk anlaşmalarını tamamen çöpe atıp Rusya ile bir askeri bilek güreşine girme politikaları artık NATO desteğiyle devam ediyor. Aktarmıştım ben size, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg geçtiğimiz hafta Doğu Avrupa'ya nükleer silah da yerleştirmekten söz etmişti. Biraz Almanya istemiyor bu silahları. Hani sizden alırız, Doğu Avrupa'ya koyarız, Rusya'nın burnunun dibinde olur tarzında. Hafta sonunda Doğu Avrupa temelli mesajlaşma arttı. Öyle ki Amerikan istihbaratı nasıl ki Çin'le ilgili öyle söylemlerde bulunurken, Rusya'nın da havalar soğudukça Ukrayna'yı istila etme olasılığı artıyor. Yani Ruslar kara buza çok dayanıklı, istila edeceklerse de işte böyle havalar soğukken yapıyorlar falan gibi bir çıkarımda bulunabiliyorum. Başka bir şey diyemiyorum doğrusu. Ukrayna Savunma Bakanı da aynı şekilde Ocak sonu Şubat başı saldıracaklar şeklinde açıklamalar yaptı. Enteresan başlıklar yani. Ama Avrupalıları uyarmışlar. Soğuk havalar tam Ruslara göre o havalarda istila ediyorlar falan gibi. Ya genellikle yani Napolyon istilaları, işte Hitler falan, onları biliyoruz tarihte. Biz böyle istilalar çok bilmiyoruz. Tabii istilacılara, soğuk hava istilacılara yaramıyor. Onları da biliyoruz. Ukrayna hava sahasının korunması için Amerika'dan yardım istemiş. Savunma Bakanı Alexey Reznikov Washington'daydı. Lloyd Austin'le, Pentagon şefiyle görüştü. Bu arada Ukrayna'da eski devlet başkanı Poroshenko yanlıları da Zelenski karşıtı protestolar düzenlemişler. Meydan olaylarının yıl dönümünde yürüyüşler yapılıyor. Başbakanlığı basmaya kalkışmışlar. Ukrayna'da içeride durum çok parlak değil. Bir yandan da tabii Amerika'nın Ukrayna temelli askerileşti, militaristleşmiş politikaları işleri daha da kızıştırıyor. O kadar ki kendi işlerinden de sesler geliyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, eski komutan Amerika'nın, Karadeniz bölgesi için bir strateji geliştirmemiz lazım. Yani böyle Ukrayna'ya askeri üs kuralım, vuralım filan, hani kontrol edemediğimiz bir hale dönüşebilir diye uyarılarda bulunmuş kendisi. Bütün dertleri bu. Yani Ukrayna'nın Rusya'ya olan düşmanlığı, Ukrayna'yı yönetenlerin demek lazım. Bütün Ukraynalılara tabii bu politikaları mal etmemek gerekiyor ama maalesef banderist, bildiğimiz 2. Dünya Savaşı'nda neonazilerle, işgalcilerle birlikte çalışan, güruhu sahiplenen bir siyasi ideolojik yapı olduğunu belirtmek gerekiyor Kiev'de. Askerleştirilmiş bu krizde tabii Rusya'dan tepkiler var. Dmitri Peskov, NATO'nun doğuya doğru genişlememe sözünü tutmayıp Rusya'yı aldattığını söylemişti. Bu çok tekrarladıkları bir söylem. Geçen hafta işi tabii Amerika'daki kongre üyesi 2024 seçimlerine katılırsa Putin'i meşru tanımayalım demeye vardırmıştı. Ona da Rusya tepki göstermiş. Hafta sonunda tepkiyi aktaramamıştım size. Dmitri Peskov demiş ki yani her seferinde okyanusun diğer yakasından gelecek daha saçma, daha saldırgan ne olabilir diye düşünüyoruz. Her seferinde bir şey geliyor diye açıklama yapmış efendim. NATO'nun Rus saldırısı, Ukrayna'ya saldıracak tutumunu tabii ki yalanlıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı ve asıl Rusya sınırlarını da askeri tatbikatlar düzenleyenin kendileri olduğunu söylemiş. Bir yandan da Joe Biden'la Vladimir Putin'in zirvesine hazırlık yapılıyor. Tam teşekküllü bir hazırlık yapıyoruz diyorlar. Herhalde bu yıl sonuna kadar olacak gibi geliyor. Böyle bir çerçeve var. Rusya bu arada Karadeniz filosu İHA, insansız hava araçlarına karşı onları püskürtmekle ilgili bir de tatbikat yapmış Karadeniz'de. Bu önemli tabii çünkü Türkiye'nin bu SİHA'ları, İHA'ları Doğu Avrupa ülkelerine, Ukrayna'ya, Polonya'ya satılıyor. Hatta birlikte üretim anlaşması da yapıldı. Şimdi bu meseleleri Sergey Lavrov'la Cuma günü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu telefonda görüşmüş. Hem Ukrayna, hem Kafkasya, hem Balkanlardaki durumu da ele almışlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı özellikle Kiev'in batı tarafından cesaretlendirildiği, bunun gerilimi tırmandırdığının altını çizmiş ve Ukrayna'nın daha fazla militarizasyonuna katkıda bulunan Türkiye-Ukrayna askeri işbirliği ile ilgili endişelerimizi olabildiğince ciddiye alma çağrısı yapıldı diye bir ifadesi var. Birazdan Profesör Emin Gürses'le konuşacağız. Türkiye'nin Doğu Avrupa'ya yönelik son dönemde izlediği dikkat çekici siyaseti efendim. Son olarak bu arada Cuma günü düşen haber yine Ukrayna ordusuyla Baykar'ın bir İHA'lar için çalışma grubu kurdukları yolunda bir haberdi. Buna da dikkat çekmek lazım. Polonya, Belarus sınırındaki geriliminde devam ettiğini söylemek lazım. Polonya Başbakanı açıklama yaptı. Lukashenko yönetimini suçladı. Göçmen krizi son 30 yılda Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim diyor. 2-3 bin göçmenle Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim nasıl olabilir diye bir soru geliyor aklıma benim. Hakikaten hayretler içerisinde insan takip ediyor bu krizi. Gelen haberler genellikle Doğu Avrupa'daki aşırı sağcı ya da sağcı yönetimler biz Belarus ve Rusya'nın sınırlarına çit çekelim, duvar örelim şeklinde oldu hafta sonunda. Örneğin Ukrayna Savunma Bakanı gerekirse göçmenlere güç kullanalım. Bu arada Ukrayna parlamentosu bayağı bildiğiniz sivil göçmenlere karşı askeri teçhizat kullanılmasını onaylamış. Normal yani böyle bir Ukro-Nazi bir yönetim onaylayabilir elbette ki. Estonyalılar Polonya'ya asker gönderiyorlar efendim. Böyle bir acayip bir resim. Lukashenko hem BBC'ye konuşmuş hafta sonu ve şunu hatırlatmış İngilizlere. Biz faşizme karşı savaştık, birlikte savaştık. Siz bize tapmalısınız sayemizde. Eğer Sovyetler Birliği faşizmle savaşmasaydı Londra'da acaba ne olurdu diye sormuş Lukashenko. Biraz haklı olarak tabii ki. Avrupa Birliği kesinlikle Merkel biraz Lukashenko ile temas kurmaya çalıştı ama artık Merkel de ekarte oluyor. Bundan sonra Avrupa politikaları kim bilir nerelere gidecek diye insan doğrusu düşünüyor. Libya açıklarında bu arada en az 75 göçmen boğularak ölmüş. Akdeniz bir göçmen mezarlığına çoktan dönüştü. Belarus sınırında 3000 kişiyi 30 yılın en büyük göçmen faciası olarak gören bir takım Doğu Avrupalılar olabiliyor. Bulgaristan'da seçimler vardı hafta sonu. Rumen Radev kazandı seçimleri. İkinci turu yapıldı. %63.9'unu almış. Kendisinin enteresan açıklamaları var öncesinde. Rusya'ya karşı düşmanlık sergileyemeyeceklerini, hafızalarında özellikle Rusya ile ilgili Rusya'nın nasıl Nazilerden, faşizmden kendilerini kurtardığının bulunduğunu eklemiş. Sovyetler Birliği tabii ki. Kalkınma modelimiz Rusya gibi olmaz ama Rusya bizim düşmanımız da değil. Daha pragmatik davranmak durumundayız demiş. Kırım'ın da Rusya toprağı olarak geri döndüğünü 1950'lerden önce zaten Rusya Federasyonu'na bağlıydı Kırım bölgesi. Sonra Ukrayna'ya hediye edilmişti. Bir de onu dile getirmiş. Ama Ukrayna tabii çok sinirlenmiş. Hemen Büyükelçi'yi çağırmışlar. Vay sen nasıl böyle bir şey söylersin diye. Ve tarihin sonu biliyorsunuz ilan edilmişti 90'larda. O yüzden tarihin başlangıcını 90'lardan itibaren aldıkları için böyle tepkiler de verilebiliyor. Evet, geçen hafta Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO vurgusunu yapmıştı Türkiye için. Tüm değerleri paylaşarak ittifakın yükünü de Türkiye paylaşıyor ve güvenliğini NATO'nun kendi güvenliğinin merkezine koyuyor NATO'nun güvenliğini. Türkiye de onun NATO'nun güvenliğinin merkezinde diye bir vurguda bulunmuştu. Hafta sonu Amerika Türkiye diplomasisi de yoğunlaştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan hani şu Clinton'a El-Kaide ile Suriye'de müttefikiz tarzında bizim tarafımızda diye mail yazan Jake Sullivan'dan bahsediyorum. İbrahim Kalın kendisiyle görüşmüş. Ukrayna, Afganistan, Suriye, Güney Kafkasya pek çok konuyu konuşmuşlar. Katsayı'da muhtemelen konuşmuşlardır. Katsa yaptırımları F-35 yerine F-16 alımını. O konudaki görüşmeler devam ediyor. Bir de Karen Donfield Fright Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'yı ziyaret etmiş. AA'ya konuşmuş. Çok dikkat çekici mesajlar vermiş. Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu vurguluyor. En başta Joe Biden'la işte G20 zirvesinde Roma'da buluşmuştu Erdoğan. Bunun arkasından ortak çalışma konularını ele aldıklarını söylemiş. Tabii soru sormuşlar. En başta da Hindistan Rusya'dan S-400 alıyor. Hiçbir yaptırıma uğramıyor ama Türkiye uğruyor neden falan şeklinde. O da şöyle bir yanıt vermiş. Yani yasal gereklilikler farklı. Mevzuatta Hindistan ve Türkiye'nin farklı muamele görmesini anlamak önemli demiş. Yani değişik bir mevzuat bu. Tabii Hindistan da Çin'e karşı Amerika için önemli. O yüzden pek onlara cesaret edemiyorlar S-400'ler yüzünden yaptırım uygulamaya. Karen Donfried ise bu konuda daha incelikli bir mesaj vermiş. Tabii yani adeta hani Türkiye daha önemli. Hani NATO müttefiki. Dolayısıyla siz bizim kampta sayıyoruz. doğrudan hani sizin almanız olmaz demeye çalışmış efendim. Evet, FBI heyetinin de ziyareti var. Bir de Yunanistan başlığı. Ha, Anadolu Ajansı Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısına ya siz şimdi bu dede ağaç, mede ağaç Yunanlılarla işi çok fena pişirdiniz. Türkiye'ye karşı mı bunları yapıyorsunuz tarzında, mealinde soru sorunca hayır biz müttefiklerimizle yani ilişkileri derinleştiriyoruz. Türkiye ile de öyle diye yanıt vermiş. Cuma günü Atina'da Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır Dışişleri Bakanları buluşmuştu ve orada Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın birçok karşı karşıya kaldığımız zorluğun ortak paydası Türkiye. Yani Türkiye yüzünden bu zorluklar yaşıyoruz diye mesaj vermişti. Hakikaten ortak açıklamada da bir Türkiye'ye üstü kapalı da olsa mesajlar vardı. Ona hemen Türk Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş. Tanju Bilgiç, bakanlık sözcüsü. Her gün bir yandan diyalog diyor Yunanistan, ondan sonra da hasmane, tehditkar açıklamalar yapıyorlar, olacak iş değil diye de ifade etmiş. Bu hafta tabii bir de Türkiye'ye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine bakacağız daha detaylı bir biçimde. Veliaht Prens Türkiye'yi ziyaret edecek, Muhammed Bin Zayed El Nahyan gelecek. 24 Kasım çarşamba günü Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Epey bir yatırım planları olduğu anlaşılıyor çantasında Türkiye'de. Tabii siyasi çerçevesi tam nedir onu herkes tam olarak anlayamadı. Çünkü ilişkiler çok kötüydü Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri. Hatta öyle ki Türkiye'nin İçişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin arkasında olmakla alenen suçlayan açıklamalar yapmıştı. Son dönemde biraz tabii teskin oldu ama bakalım bu ziyaret herhalde pek çok kilidi açacak. Evet. Bir de tabii meşhur Türk dünyası toplantıları son dönemde yapılmıştı. Hafta sonuna gelmeden geçen hafta Cumhurbaşkanı da MHP lideri Bahçeli'yi ağırlamıştı Beştepe'de. Türk dünyası haritasıyla da bir poz verildi filan. Burada Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, kendisi bir Türkolog aynı zamanda, ona sormuşlar bu şeyi. Biraz siyaset magazin yapılmış herhalde. O da demiş ki yani tabii çok normal, Türk ortaklarımız Türk dünyası fikrini geliştiriyorlar. Tek üzüntü duydum, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız, kızıl yıldız bulunmaması demiş. Çünkü Altay Türkler için kutsal, doğup yayıldıkları yer. Orası işte Rusya Federasyonu topraklarındaki Altay bölgesi diye bir ifadesi var efendim. Yakınlık, yakın ilişkiler böylece ortak coğrafi paydaya belki dikkat çekmeye çalışmış olabilir. Evet, Orta Doğu'dan Rus askerlerinin Suriye'de, ABD'nin kontrolü Suriye'nin kuzeydoğusunda sınırda devriyeye başladıkları yolunda haberler var. IŞİD'in uyan hücreleri bulunabilir diyorlar. The Guardian gazetesinde bu bağlamda dikkat çekici bir haber yer almış. 8.000 dolar karşılığı Suriye Demokratik Güçlerinin IŞİD tutuklularını serbest bıraktıkları iddiaları var. İdlib'e geçiyorlarmış ve Türkiye'ye geliyorlarmış. Yani Türkiye zaten tabii bu anlamda bir cennet haline geldi diyebiliriz. Şeriatı destekleyen radikal İslamcılar açısından son dönemde Türk polisinin pek çok baskınında pek çok IŞİD'li yakalanıyor. Operasyon üzerine operasyon da düzenleniyor. Evet, Bahreyn'de Manama Diyalog Güvenlik Toplantısı konferansı düzenlenmiş. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin katılıyor. Orta Doğu'daki varlığı ile ilgili mesajlar vermiş. Daha ziyade biz hani Çin'e odaklanıyoruz diye Avrupa'yı Orta Doğu'yu unutuyoruz zannetmeyin demiş. Ve gerekirse varlığımızı burada Orta Doğu'da arttıracağız. Böyle bir güce de sahibiz ama diplomasiye öncelik veriyoruz vurgusu yapmış Manama'da. Mesrur Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı'yla da görüşmüş durumda. Irak'tan arkadaşlar burada yavaş yavaş arayabiliriz Profesör Emin Gürses'i. Ben son notlarımı aktarıyorum. Irak'ta Sadr grubu seçimleri kazanmış, henüz hükümet kurulamadı ama Şii gruplar silahlı gruplarını feshediyorlar yavaş yavaş. Onu aktarayım. Sadr grubu başlattı bunu. Irak Hizbullah'ı da hemen askeri yapıyı feshetmiş. Haçlı güçlerine katılacaklar. Tabii orada bambaşka bir yapı var. IŞİD'le savaşta böyle bir resim şekillendi. IŞİD'le savaşın öncü gücü oldu. Halk Savunma Birlikleri, kısaltması Haçlı güçleri. İngilizler ise Hamas'ı terör örgütü ilan ediyorlarmış. Sadece İzzettin El Kasım Tugayları askeri kanadı terör örgütü olarak görülüyordu. Vladimir Putin'in Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas'la Soçi'de buluşacağı yolunda haberler olduğunu aktarayım. Libya'da geçen hafta konuşmuştuk. Birlik hükümetinin başbakanı Abdülhamid Dübeybe 24 Aralık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuş. Sudan'da ise darbe yapılmıştı yeniden. Artık darbeler birbirine girdi. Abdullah Hamdok görevden azledilmişti. Yeniden göreve gelmiş, ev hapsinde tutukluydu. Yönetim krizini çözmüşler, bir siyasi anlaşma imzalamışlar. Yine askeri kanatla sivil kanat uzlaşmış. En başta Ömer El-Beşir izlerinden Sudan'ı kurtarmak konusunda. Evet, vaktimi aştım. Artık programın ikinci yarısına geçebiliriz. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Emin Gürses var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Zaten ben sizi dinliyorum. Maşallah her şeyi öğrendim. Ben herhalde sizin söylediklerinizi ben tekrar edeceğim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Benimkisi hap gibi efendim. Ancak çok vakti olmayan insanlara bütün bir dünya turu yaptırmaya çalışıyoruz. Kısa kısa aktarıyoruz.
Okuldayım ben üniversitede. Öğrenciler de dinliyorlar. Bir ders aldılar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz efendim. Daha çok gençlerin dinlemesi de çok memnun ediyor bizi diyelim. Şimdi pek çok şey özetledim ama tabii özellikle Amerikan yönetiminin Doğu Avrupa politikaları giderek keskinleşiyor, bunu görüyoruz. Ukrayna üzerinden de sanki bir başka bir kriz patlatılmaya çalışılıyor gibi 2014'tekinin benzeri. Fakat Türkiye açısından biraz daha farklı bir resim var. Daha önce çok konuşmadığımız bir takım unsurlar eklendi. Türkiye'nin Doğu Avrupa politikası şekilleniyor gibi gözüküyor. Daha ziyade askeri işbirliğini, savunma işbirliğini arttırmanın biraz daha öne çıktığı. Sadece Ukrayna'da değil, Polonya'sı, Moldova'sı. Bu ilişkileri bir de Karadeniz'e tabii doğal olarak Ukrayna üzerinden yansıyan ayağı var. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ile ilişkilerinde de sık sık bir Karadeniz başlığı anılır oldu. Neden? Yani burada hakikaten doğal bir gelişim mi var yoksa başka etkiler de mi söz konusu? Ne dersiniz?
Şimdi uluslararası sistem daha henüz oturmadı. Oturmadığı için taraflar henüz taraflarını belirleyemediler. Aslında sorun oradan kaynaklanıyor. Ama Amerika'nın Soğuk Savaş'tan sonra Doğu Avrupa'yı rahat rahat kontrol edelim projesi aslında Doğu Avrupa'nın Almanların elinde geçtiğini görünce Amerika'da rahatsız olmaya başladı. Bir de Doğu Avrupa'nın ve Avrupa'nın merkezinde Almanya dahil bütün enerji ihtiyacını önemli ölçüde Rusya'dan karşılıyor. Biliyorsunuz Baltık Denizi'nin altından Almanya ikinci bir boru hattı daha yapıyordu. Daha önce ihtiyacını Ukrayna üzerinden karşılıyorlardı. Fakat orayı güvenli görmedikleri için de uluslararası sulardan Baltık Denizi'nin altından boru hattıyla karşılamaya başladılar. Fakat ikinci hat devreye girdiği zaman Amerika çok baskı yaptı. Ambargo uygularım dedi şirketlere. Almanya biraz geri adım attı. Almanya tabii gerginliği görüyor. Sistem oturmadığı için kimin ne yapacağı, ne zaman bir yerden patlak vereceği konusunda kimse bilmiyor. Bakın İngiltere Genelkurmay Başkanı ne diyor? Savaşa hazır olalım diyor. Yani İngiltere Genelkurmay Başkanı 50 yılda bir konuşur. Yani bu ilk defa duyuyorum. Ben mesela yıllarca bu İngiltere'nin içinde orada bulundum. Orada istihbaratçısında çalıştım. Fakat böyle bir şey Genelkurmay Başkanı ne adamlar tanır insanlar ne görürler. Ama adam demeç veriyor uluslararası basına. Rusya ile savaşa hazır olalım gibi demeçler vermeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı kuşatmaya alıyor. Mesela bizim Dede Ağaç'ta, Kuzey Yunanistan'da ve Kuzey İtalya'da Amerikan üslerinin geliştirilmesinin temelinde Rusya'nın çevrelenmesi var. Yoksa bazıları diyor ki Türkiye içindir. Ya Türkiye için Amerika İtalya'nın kuzeyine niye yerleşsin? Yani Karadeniz'de tatbikat yapıyorlar. Tabii ki Montreux'u delemezler. Montreux 21 gün süre kalıyorlar, çıkıyorlar ama asıl adamların derdi, zaten kendileri bunu bir belgeyle açıkladılar. Bizim birinci önceliğimiz, güvenlik önceliğimiz Rusya. Rusya askeri tehdittir, Çin ekonomik tehdittir diye açıklama yaptılar.
Evet.
Şimdi Rusya'yı çevrelemek zorundalar, askeri tehdidi engellemek için. Ama Putin durumu gördü. Putin bu Rusya'yı kuşatma projesidir diye açıklama yaptı. Yani bu ama Çin konusunda...
Peki böylesi bir ortamda Türkiye askeri ilişkileri Doğu Avrupa kanadıyla neden bu kadar arttırıyor? Yani bu doğal bir şey mi? Yani çünkü tehlikeler barındıran bir, riskler barındıran bir takım gelişmelerin şekillendiği ortada. Yani insansız hava araç, yani savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmekten midir bu? Ve sonuç itibariyle eninde sonunda o jeopolitiğe geliyor. Ne Doğu Avrupa politikalarını nasıl okumak lazım Türkiye'nin? Amerikalılar da çok memnun bu arada anladığım kadarıyla Türkiye'nin bu.
Türkiye'nin tabii Polonya ile yakın ilişkilere girmesini Almanya'nın da istiyorlar. Yani Amerika'nın asıl Avrupa'daki merkezi Polonya oldu artık. Ama Polonya neden oluyor? Polonya geleneksel olarak Almanlarla ve Ruslarla tarihsel sorunları olan bir ülke.
Evet.
Şimdi Polonya'ya aslında askeri birliklerini Almanya'dan Polonya'ya kaydıracak ama bu sefer Almanya'yı kaybederim diye korkuyor. Çünkü Almanya artık üretim üssü olarak Çin'den uzaklaşıyor tabii. Yani bütün Avrupa ülkeleri Çin'den uzaklaşıyorlar. Neden? Amerika'nın baskısı var. Almanlar açıklama yaptılar. Üretim üssü olarak Türkiye'yi seçeceğiz diyorlar. Amerika da diyor ki Polonya'da üretim yapın. Almanlar diyor ki ben Türkiye'nin altyapısını bilirim. Polonya'da yapamam. Polonya'da da bir Almanya karşıtlığı var. Türkiye tabii güvenlik açısından silah satıyor. Ondan dolayı Doğu Avrupa ile Türkiye'nin, Doğu Avrupa şu anda zaten pazar olarak Amerika'nın kontrolünde değil. Almanların kontrolünde. Çek Cumhuriyeti'ne, Çekya diyorlar ona tabii şimdi. Prag'a gidin. Prag'daki Doğu Avrupa'nın en büyük iki fabrikası Almanların elinde. Tatra ve Şiko'da. Şiko'da biliyorsunuz dünyanın en büyük gemi ana makinelerini yapan şirket. Tatra'da şey yapıyor, dünyanın bütün Doğu Avrupa'nın demir yollarını yapan şirket. Şimdi bunların ikisini de Almanlar satın aldı. Hı hı. Ya İngilizlerin Vauxhall, yani tarihsel olarak araba şirketini satın aldı. Yani İngilizlerin elinde bir şey kaldı, Rolls-Royce'un şeyi kaldı, uçak motorları kaldı. Bu da kraliçe izin vermediği için. Yani Türkiye'nin bu Doğu Avrupa ile ilişkileri askeri amaçlı ilişkiler. Ukrayna ile ilişkileri de onunla bağlantılı. Ama Rusya'nın yine Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Rusya'ya karşı açıklamalarda bulun diye. Ama biz Dışişleri Bakanlığı'na söylüyoruz her zaman. Rusya Kırım'ı, Kırım bölgesini verirse donanmasını iptal etsin.
Yani böyle bunu bir şey yapamaz. Zor.
Bu mümkün değil. Bunu şimdi Amerika ne yapabilir? Burada bir çatışma çıkarabilir mi? Şimdi Ukrayna'dan açıklamalar geliyor. Rusya ile bir çatışma, Rusya savaşa hazırlanıyor diye. Rusya savaşa hazırlanmıyor. Rusya savunmaya hazırlanıyor şu anda. Çünkü şöyle haberler geliyor. Amerika nasıl ki 2. Dünya Savaşı'nda itleri sürdüler Rusya'nın üzerine. Seyrettiler. Yahudilerin öldürülmesini de seyrettiler. Ne zaman ki Stalin Alman ordusunu, Nazi ordusunu püskürttü, ondan sonra Almanya'ya karşı cephe almaya başladılar. Aynısını şimdi Ukrayna'yı kullanmak diye bir proje var şu anda Batı'da. Bu da nasıl ki Çin'e karşı Hindistan'ı kullanalım diyorlar. Çünkü Çin'de S-400'leri alıyor Çin biliyorsunuz. S-400'leri alırken Amerika destek veriyor ona. Şey diyor ki Hindistan'a, Hindistan'dan aldığımız bilgi. Hindistan'a diyor ki Çin'den korkmayın. S-400'leri alın. Savunma sisteminizi geliştirin. Yani İngiltere ve Amerika Avustralya ile ittifak yapıp Hindistan'ı Çin'in üzerine sürmeye çalışıyorlar. Hindistan'da da ilginçtir. Daha 70'li yıllardan beri Hindistan'ı takip ediyoruz. Hindistan'da savunma bakanı açıklama yapıyor. Bizim için en büyük tehlike Çin'dir diye. Bir savunma bakanı böyle bir açıklama yapar mı komşusu için? Bunu niye yapıyor? Çin'in dikkatini o tarafa çekiyorlar. Çin bunu biliyor. Çin bunu görüyor. Ama Avusturya'yı da kendi ittifakını alarak aslında Avusturya'yı hedef haline getiriyor Amerika ve İngiltere. Avustralya'yı. Avustralya'yı hedef haline getiriyor. Şimdi Çin de savaşa hazır. Ama bu yeni savaş şöyle olacak. Herkes helalleşecek. Ahirette görüşeceğiz. Yani bu savaşta ortada kimse kalmayacak. Ama burada asıl sıkıntı sistemi Amerika kontrol edemiyor ve sistemi kimseye bırakmak istemiyor. Biliyor ki sistemi bırakırsam alternatif güç merkezleri, Wolfowitz 1997'de bir makalesi var. Alternatif güç merkezleri ortaya çıkarsa Amerika hegemonyasını kaybeder diye. Oraya doğru geliyoruz. Hı hı. Şimdi Amerika Çin'i ekonomik olarak ablukaya alacak. Üretimleri başka bölgeye kaydıracak. Türkiye de diyor ki sen batıya daha yakın dur bana. Ben Körfez ülkelerinden sana sermaye aktarayım.
Şimdi buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geliyoruz, değil mi?
İşte.
Şimdi herkes şunu çözmeye çalışıyor. Tabii 15 Temmuz'un falan arkasında olmakla çok ciddi bir biçimde. Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suçladı Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Şimdi son yıllarda, son aylarda, haftalarda bir anda bir ilişkiler pembeleşmeye başladı. Veliaht Prens geliyor. Niye geliyor diye herkes de tartışıyordu. Niye geliyor?
Veliaht Prens'in biliyorsun daha önce istihbarat şefini gönderdiler. İstihbarat
evet.
Şefi geldi. Bunlar ona hazırlığını yaptı. Altyapıyı hazırladı. Şimdi Katar'dan aldığımız bilgi Birleşik Arap Emirlikleri Körfez ülkeleriyle beraber Türkiye'ye hemen 100 milyar dolar yatırım yapabileceğini söylüyorlar. 100 milyar dolar. Arkası açık.
Gayet.
Şimdi ama Türkiye'ye diyorlar ki Rusya'ya fazla yakın duruyorsun, Rusya'dan uzak dur. Şimdi Türkiye'de diyor ki ben Kafkasya meselesini 30 yıllık meseleyi Rusya ile çözdüm. Batı ile çözemezsin. Batı ile hangi mesele çözülmüş? Hiçbir mesele çözülmemiş. Yani bu açık. Hiçbir mesele çözülmemiş. Rusya ile birkaç ay içinde Kafkasya meselesini çözdük ve devamını getirmek istiyorsak Rusya ile ilişkilerimizi iyi tutacağız.
Peki Birleşik Arap Emirlikleri yani herhalde Rusya ile ilgili mesaj vermeyecek ama yani Türkiye'nin bir de çünkü Arap dünyasıyla da sıkıntılı başlıkları çok yani her yerle sadece Suriye değil işte Mısır'ı, Körfez'i, Suudi Arabistan'ı biraz teskin olmuş gibi gözüküyor. Bunun arkasında bir Amerikalılar mı var yani Körfez'le Türkiye arasındaki diyaloğu yeniden mi tesis etme?
Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yakınlaşması izni Amerikanlı olmasa yapamaz ki. Mümkün.
Ya da İngilizler de herhalde etkili değil mi hocam orada?
Bakın bu politikalar şimdi o İngilizlere çok dikkat etmek lazım. İngilizler hiçbir şeye imza atmıyorlar. Hiçbir şeye imza atmıyorlar. Sessiz duruyorlar. Zannediyor ki millet İngilizler hiçbir şeye karışmıyor. Mesela Doğu Akdeniz planlarını İngilizler yapıyor. İngilizler bir ara Rusya'ya gittiler biliyorsunuz. Bir gösteri yaptılar. Kırım bölgesinin açıklarında gemiler. Evet. Ruslar bunlara ateşle engellemeyle karşılık verdiler. Yani Karadeniz'e Rusya'yı Karadeniz'den tehdit ederiz diye zannediyorlarsa boşuna zaman harcıyorlar. Rusya kesinlikle Kırım bölgesini vermez. Verdiği an Rus donanması Soçi'de donanma kuracak değil. Soçi'de ancak kayıkla denize çıkılır. Soçi'de dağlar hemen 10 metreden sonra 500 evet. metreye yükselir. Mümkün değil burada donanma evet. bakma. Ama Rusya Ukrayna akıllıysa şunu yapar. Rusya der ki bu bölgeyi sana 99 yılına kiraladım.
Bunu yaparsa, yok hocam artık olmaz.
Bunu yaparsa belki bunu başında yapsaydı belki bir yolu olurdu. Şimdi artık Rusya buradan artık geri adım atamaz. Doğu Ukrayna'da Rusların bulunduğu bölge böyle devam edecektir. Yani şimdi Ukrayna'yı kışkırtıp da Rusların üzerine salarlarsa Ukrayna nasıl ki Gürcistan'a bunu yaptılar biliyorsunuz. Gürcistan'ı kışkırttılar. Gürcistan'ın önemli yerleri elinden gitti. Amerika sonra bıraktı Gürcistan'ı yüzüstü. Aynısını Ukrayna'ya yapabilir.
Hocam tekrar Baye'ye geri döneceğim. Ya çok merak ediyorum. Yani bunun yani hem ekonomi hem jeostratejik ayağı var galiba Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin ziyaretinin, Veliaht Prens'in ziyaretinin anladığım kadarıyla. Türkiye'nin peki bunu Türkiye Arap dünyası ile ilişkileri düzeltme hanesine mi yazacak şimdi? Öyle mi bakmak lazım Veliaht Prens'e?
Ya o Veliaht Prens aracılık yapıyor yani aracılık yapıyor.
Aracılık.
Için.
Hı.
Yoksa kendilerine böyle bir karar verme imkanları ve hakları yok.
Hı. Evet.
Ve şu anda ellerinde birkaç trilyon dolar İngiliz, Fransız ve Amerikan bankalarında paraları var. Bunları da istiyorlar bir yere yatıralım diye.
Hı.
Yani bu aslında para değil bunlar. Ama bunlar...
Karşılığı olur bunun yani değil mi herhalde bu kadar parayı boş yere getirmezler.
Amerika izin vermese parayı çıkaramazlar ki o ülkelerden. Yani şimdi diyorlar ki mesela Türkiye'den bilmem kimin Hollanda'da 27 milyar dolar parası var. uyuşturucu parası, şu parası, bu parası. Hollanda'da parayı yatırırken sormazlar. Ama çıkarırken sorarlar nereye götürüyorsun diye. Ve nakit kimseye para vermezler. Şu anda Türkiye'de bile nakit verilmiyor biliyorsunuz. Türkiye'de diyorlar size ki bankadan diyelim 10 milyon dolarımız var. Bankadan 50 bin dolar nakit istediniz. Size diyor ki adresi verin oraya gönderelim. Bu Amerika'nın talimatıyla oluyor bunlar.
Evet.
Artık nakit piyasada dolarları nakit olarak kimseye kullandırmıyorlar.
Evet. Peki hocam.
Araba milikleri de talimat almazsa Türkiye'ye gelip bu öneriyi yapmaz. Direkt zaten mesela istihbarat şefi gelip Cumhurbaşkanı'na görüşüyor. Mümkün müdür normal zamanda? Mümkün değil. Ama yapıyor. Demek talimat evet. Öyle.
Evet. Peki hocam, göreceğiz, birlikte izleyeceğiz bu şeyi de, daha sonradan da yorumlamak isterim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum hocam.
Sağ olun, sağ olun. Evet, Profesör Emin Gürses'le konuştuk. Hem Türkiye'nin Doğu Avrupa'da izlediği son dönemdeki politikalar, hem de Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'ni bu hafta ağırlayacak Ankara. Onun öncesinde değerlendirmelerini aldık kendisinin. Namika'dan Lieblingsmensch, doğru okudum Almancayı galiba, ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt. Darf's erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du's sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer. Sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit, du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.